12. Ayrım.
Emirdağlı önce efkardan sonra keyiften içmeye başladı. Ölenle ölünmezdi. Yarın Afyon'a gidip anasından ne kalmışsa satıp o kasap dükkanına alacaktı. Balkan lokantasının garsonları, mahalle esnafı diye Emirdağlı'ya özel itibar göstermişler. Acılı komşunun ölçüyü biraz kaçırmasına göz yummuşlardı. Hesabı öderken cüzdanını çıkardı, uzattı. Neyse alıver komşu. Şef garson cüzdanı katlayıp Emirdağlı'nın iç cebine yerleştirdi. Düğmesini iyice ilikledi. Gel, sözümü dinle Şerif. Doğru evine git ve yat. Emirdağlı, balık pazarından İstiklal Caddesi'ne çıktı. Degüstasyonun usta müdavimleri faslı kapatmış, evlerine gidiyorlardı. Işıklar söndürülmüş, keten masa örtüleri toplanıp orta masasının üzerine istif edilmişti. Galatasaraylı Konstantin, köse Yorgi, kaba temizliği bitirmiş, degüstasyonun kapı önünü süpürüyorlardı. Yorgi, Emirdağlı'yı uzaktan tanıyordu. Kaldıracağının üstünde içmiş adamı daha ilk adımından tanırdı. Mahalle esnafından birini düşkün durumda görmek, meslek ahlakına karşı işlenmiş büyük bir ayıptı. Süpürgeyi Konstantin'e uzattı, Emirdağlı'ya yaklaştı. Yorgunsun, gel seni evine götüreyim. Yorgun değil, üzgünüm Yorgi, anam ölmüş. Yorgi şaşırdı. Emirdağlı gibi birinin ana acısıyla kıvranıp içebileceğine hiç ihtimal vermemişti. Degüstasyon meclisinin gediklileri böyle dertlerle, tasalarla değil, bir fikrin, bir nezaketin, bir edebiyatın, bir şarkının etrafında içmeyi adet edinmiş kimselerdi. Bu görgüde yetişmiş garsonun ölüm sözü karşısında telaşa kapılması tabii karşılanmalıydı. Konstantin'e doğru koştu. Neredeyse gözünden Emirdağlı'nın bir türlü dökemediği yaşlar boşanacaktı. Emirdağlı'nın anası ölmüş ve Konstantin birlikte lokantadan içeri girdiler. Acele işlerini bitirip Emirdağlı'yı eve götürmeye kararlıydılar. Bardaklar geniş bir tepsiye yerleştirilmiş, yıkanmak için arka tarafa konmuştu. Işıklar ölgündü. Konstantin çarpınca tepsi devrildi. Yüzlerce bardak, degüstasyonun zemininde paramparça oldu. Yorgi telaşını hala üzerinden atamamıştı. Bu yeni zahmet karşısında kararlılığını değiştirmedi. Hadi be Konstantin, çabuk ol. Sabah erken gelir temizleriz. Emirdağlı'yı kaçırmayalım. Anası ölmüş garibin. Emirdağlı kayıplara karışmıştı. Konstantin ve Yorgi kabahatli gözlerle etrafı seyrediyor. Emirdağlı'ya ait tek bir iz bulamıyorlardı. Yorgi'nin gözleri artık boşandı. Nereye gitti bu kafir yahu? Ya canına kıyarsa? Konstantin'in bütün ömrü Galatasaray'da geçmişti ama yolları şaşıracak kadar hüzünlüydü şimdi. Nereye gideceğini kestiremiyordu. Birden kendini topladı. Abonaz'a gitmiş olmasın? Yahu ne fesat adamsın? Niye fesatlık olsun ki? İşte şurası, 3 adımlık yer. Emirdağlı, Edirne apartmanının kapısını zorlamış. Kürt Nihat'ın hiddetiyle itilmişti. Talimhane gürültü kaldırmazdı. Madame Atina telaşla aşağı indi. Kürt Nihat düdüğüne sarılmış. Babasını göreve çağırmıştı. Birazdan mahalle bekçisi köşeden görünecek. Beylik tabancasını çekerek mahallenin namusunu payimal etmeye teşebbüs eden bir zibidiyi kulağından tuttuğu gibi karakola götürecekti. Madame Atina merdivenlerin başında görününce Nihat duraladı. Biraz geriye çekilip yol verirken gözünü Emirdağlı'dan ayırmıyordu. Madame Atina yaklaştı, Emirdağlı'nın koluna girdi. Oğlum, keyif senin de hakkın. Lakin burası sana göre değil, zorlama bizi. Emirdağlı çığırından çıkmıştı. Merdiven başında olayın heyecanına kendini kaptırmış kızları görünce güldü. El salladı. Cüzdanını çıkarıp Madame Atina'ya uzattı. Parasıyla değil mi? Madame Atina, Emirdağlı'nın koluna girip caddeye çıkardı. Her şey para işi değildir aslanım. Bu iş gusto ister. Küçük görüyorsun değil mi madem? Demek ki babam haksız değilmiş. Ben örselenmek için gelmişim dünyaya. Hadi, hadi tekmele. Ne duruyorsun, vursana. Emirdağlı'nın ayakta duracak hali kalmamıştı. Madame Atina'nın üzerine yıkılır gibi oldu bir an. Kürt Nihat elini beline attı. Taksim karakolunun babasına verdiği beylik kırıkale parlıyordu. Madame Atina önüne geçti. Sok onu cebine aptal. Emirdağlı'yı köşeye kadar sürüklediler. Mahalle bekçisi de gelmişti. Madame Atina'ya meslek maharetini göstermek fırsatı bulduğu için baba oğul mutluydular. Kürt Nihat başka şartlarda karşılaşsa bağrına basacağı bir adamın göğsünü tekmeliyordu. Olanca hiddetiyle Emirdağlı'nın hayalarına vurdu. Orospu çocuğu sen kim kara kim? Cadde birdenbire aydınlandı. 53 Cadillac Teşvikiye'ye doğru hızla gidiyordu. Siviller yolları kesmişlerdi. Behçet'in otomobilini yan yola çevirdiler. Otomobilin farları caddeyi pırıl pırıl yaptı. Baba oğul, Madame Atina'nın gözüne girmek için bütün şiddetiyle Emir Dağlı'yı dövmeye devam ediyordu. Madame Rhea olanca gücüyle bağırdı. ''Dur Behçet, Emir Dağlı'yı dövüyorlar.'' Madame Rhea otomobilden iner inmez Nihat'ın üzerine yürüdü, bütün gücüyle itti. Koca gövde zayıf yerinden yakalanmış ve yere devrilmişti. Emir Dağlı'nın üzerine kapandı, tutup kaldırdı. Kesif bir öğürtü duyuldu. Emir Dağlı artık boşalıyordu. ''Abla, kusura bakma. Sarhoşsun sen.'' Behçet otomobili yolun kenarına çekmiş, Madame Rhea'nın yanına koşmuştu. Cadde eski aydınlığındaydı. Madame Atina karşı kaldırımdaydı. Behçet'i görünce titredi. Kaçıp görünmemek mümkündü ama kendine yakıştırmadı. Emir Dağlı'nın yanına doğru yürüdü. Behçet'in tam karşısında durdu. ''Kendimi çok basit hissediyorum doktor, sizden özür dilerim.'' Emir Dağlı'yı arabaya koydular. Bekçinin tekmesi böğrüne gelmiş, canını çok yakmıştı. Karşısında Madame Rhea'yı, Behçet'i görünce bütün sarhoşluğu kaybolmuş, böyle yakışıksız bir durumda yakaladığı için utancı, acısının üzerine çıkmıştı. Madame Rhea mendiliyle Emir Dağlı'nın yüzünü siliyor, bir yandan da tekmeleyenlere beddua yağdırıyordu. ''Eli kırılasıcalar, hiç insafları yok mu bunların?'' Behçet, güzel gecenin böyle sevimsiz bir olayla sonuçlanmasından rahatsız olmuştu. Acısını belli etmeden Emir Dağlı'dan çıkarmayı düşünüyordu. ''Ne işin vardı senin burada?'' Emir Dağlı'nın sesi zor çıktı. ''Anam ölmüş.'' dediler. Ester, olanı biteni hayret içinde seyrediyordu. Talimhanede kule dibine benzer bir hayatı bulmak mümkün değildi. İnsanları kendi başlarına bırakıp kendi ayakları üzerinde kalmasını sağlayacak tecrübeyi kazandırmıyorlardı. Düşen mutlaka kendini ayağa kaldıracak bir el buluyordu. Madame Rhea'nın, Behçet'in bir insana böyle sahip çıkmalarının gerisinde ne olabilirdi? Yaptıklarını akıllı bir insanın yapması beklenemezdi. O halde meseleleri akıl dışında değerlendirdikleri bir başka güçleri olmalıydı. Acaba bu insaflı güç kendisinde yok muydu? Yoksa neden bugüne kadar böyle bir ihtiyaç içinde olmamıştı? Bu bir terbiye ise neden kendisine bu terbiyeyi verecek bir usta ortaya çıkmamıştı? Bu gece böyle bitmemeliydi. Bu gecenin macerasında Ester yeni bir dünyanın içine girmiş ve bu dünyanın bilinmeyen raconunda şaşkına dönmüştü. Kimsenin kendi yargılarını silkeleyip devirmeye hakkı yoktu. Kendisini kucaklayıp ayakta durması için bağrına basan Madame Rhea değil miydi? Evladını okşayan anne şefkatiyle saçlarını tarayan Madame Rhea nasıl olur da yolda rastladığı bir bıçkını aynı şekilde kucaklayıp yaralarını temizleyebilirdi? İnsanlara değerlerini hissettiren farklı muamele neden gösterilmiyordu? Ortada bir yanlışlık vardı ama sorumlusu kimdi? Yanılan kimdi? Emir Dağlı sızmış, arabanın içine uzanmıştı. Behçet kendi evine götürüp yatırmayı uygun buldu. Otomobili evin önüne park etti. Emir Dağlı'yı çıkardılar. Behçet omuzlamak üzereydi ki kapının önündeki karaltıyı gördü. Önce ürktü, sonra yaklaştı. Şaşkınlığını kontrol edemedi. ''Zehra Hanım, gecenin bu saatinde ne işiniz var?'' Fatımet Üz-Zehra, yiğitliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. ''Önce şu zavallıyı bir yere yatırın. Görmüyor musunuz? Yüzü kan içinde.'' Yaver, ürkek adımlarla içeri girdi. Arkasından köşkün emektar garsonu geliyordu. Elindeki gümüş tepside sabah kahvesi vardı. Yaver, önce gazeteleri, sonra kahveyi küçük sehpaya koydu. ''Başvekil hazretlerini bütün gece aramalarına rağmen bulmak mümkün olmamış efendim. İnşaatları geziyormuş.'' Reisi Cumhur'un bakışlarındaki sertliği fark edince sözlerini tamamlamak istedi. ''Sabah kahvenizi ve gazetelerinizi getirdim.'' Reisi Cumhur, Yaver'inden bir sigara istedi. Sıkıntılı olduğu her halinden belliydi. Başvekilin mazeretini kabul etmiş görüntüsü vermek istedi. Bu görüntüde tasvip etmediği bir gönül macerasının asabiyeti de vardı. Bütün gece inşaat gezmekten zevk aldığını anlamak mümkün değil. Sabahları kütüphanede kahvesini içerek gazeteleri okumaktan zevk alırdı. Seneler önce böyle bir adet edinmiş ve bunun zevkini hangi şartta olursa olsun tekrarlamaktan mutlu olmuştu. Şimdi bu zevki elinden almak isteyenlerin ortaya çıktığını görüyor ve sinirleri geriliyordu. Başvekilinin bulunamayışındaki mazereti anlaması mümkün değildi. Henüz sabır göstermesi gereken noktada olduğunu biliyordu. Sabırlı bir insanın çok iyi tanınması gerekir. Sabrın karakterinde temkinle ilgisizlik iç içe yaşar. Sabırlı bir insan kadar yanıltıcı şey yoktur. Nerede temkin ve tahammül, nerede ilgisizlik ve isyan olduğunu kestirmek mümkün değildir. Yaver, reisi cumhurun kahvesini bitirmesini bekledi. Uzun süredir yanında çalıştığı için tavırlarını, kararlarını hemen anlayabileceği bir meslek edinmişti. Yetişmesinde bu yaşlı adamın inkar edilemeyecek emeği olduğunu hiç hatırından çıkarmıyordu. Güvenini kazandığı için önemli toplantılarda yanında bulunmasına izin veriyor ve bu meclislerin gündeminde emsaline rastlanmayacak bir siyaset tahsili yapıyordu. Bu sakin duruş bir sabır değil, hazırlanmış bir tertibin dehlizleriydi. Yaver kahve fincanını alırken hafif bir sesle durumu aktarmak istedi. Adliye vekiliniz gelmişler efendim, arz edeceği hususlar varmış. Neymiş? Sanırım yeni adalet yılının açılışıyla alakalı şeyler. Emin misin? Size arz edilmek üzere bendenize ifadesi budur efendim. Reisi Cumhur hiçbir cevap vermeden raflara doğru yürüdü. Çektiği kitabın çok iyi bildiği sayfasını açtı. Tarık suresinin en değerli bulduğum ayeti budur. O gün, yani kıyamet günü, gizli şeyler meydana çıkar. Yaver bu müdahaleye bir mana veremedi. Demek ki henüz tanımaya fırsat bulamadığı başka meziyetleri de ortaya çıkıyordu. Reisi Cumhur durumu kavradı, Yaver'ini yormak istemedi. Bu ayeti Kıyamet suresiyle birlikte değerlendirmek lazımdır. Aksi halde manasını idrakte aciz kalırız. Sayfaları çevirdi ve bahsettiği ayeti okudu. Kıyamet günü ayak ayağa dolaşır. Çalışma masasının yanına gitti, oturmadı. Kravatını düzeltti, kıyafetine çeki düzen verdi. Osman Şevki Bey'i beklediğimi söyleyiniz, buyursunlar. Yaver saygıyla selamladı. Adliye vekilini huzura davet için çıkmak üzereydi. Reisi Cumhur'un sesiyle duraladı. İzzet Akçal Bey'i arayınız, kendisini öğle yemeğine davet ediyor. Birecikli İhsan erken saatte Haydarpaşa'ya geldi. Arabalı vapurla karşıya geçerken endişeli hisler taşıyordu. İki gün önce aldığı telgrafta Hacı Kamil Efendi İstanbul'a gelişinden kimsenin haberdar olmaması için çok açık bir ifade kullanmıştı. Seyahatimi mahrem tutmanız bilhassa mercudur kardeşim. Ankara Ekspresi'nden inenler arasında Hacı Kamil Efendi kolayca fark edilebilir. Uzun bir boy ve geniş endamı tamamlayan bir kahramanlık tavrıyla yürüdü. Adımlarında yapılı bir adamın ağırlığından çok, zeybek oynarken dizini yere vuran kıvrak bir efe estetiği görüldü. Kucaklaştılar. Hacı Kamil Efendi, Birecikli İhsan'ın yanaklarını öpmek için eğilmek yerine ayaklarını yerden kestiği gibi kaldırdı. Bu bir lezzetin tadına varmaya benziyordu. Hacı Kamil Efendi, torununu böyle havalara atarak alacağı zevklerin provasını yüzlerce kere yapmıştı. Her defasında da soyunun ebediyete hakim olduğu istikbali bugünden yaşıyormuş gibi mesut oluyordu. Birecikli İhsan ufak tefek bedeniyle Hacı Kamil Efendi'ye torununu kucaklamış dede hazzı tattırdı. Bu dostun her seferinde bir daha bahsi edilmeyen yakınlıklarını görmüştü. Zahmetler ettiniz kardeşim. Çok endişeliyim. Temiz bir İstanbul sabahı denizin tenine işlemişti. Gök pürüzsüz bir mavilikte açık. Şehrin silüetinde boyunu yeni yeni göstermeye başlayan güneşin sarı akisleri parlıyordu. Arabalı vapur Sirkeci'ye doğru yol alırken Üsküdar, yorgun ve tenha karakterine hakim olan iffet ve yiğitliğiyle baş kaldırmıştı. Sırtını iman ve sevaplara dayamış bir hikmet doruğu gibi biraz yukarıdan bakıyor, sonra bu gereksiz gururun ayaklarını suya indiriyordu. Minarelerin aksi denizin tenindeydi. Birecikli İhsan'la Hacı Kamil Efendi otomobilden çıkmış arabalı vapurun güvertesinde İstanbul'u seyrediyordu. Gülhane Parkı'nın benzi sararmıştı. Saray burnunda telaşsız bir canlılık vardı. İşbaşı yapacak ameleler, dairelerine giden memurlar otobüslerden inip ara sokaklara dağılıyorlardı. Hacı Kamil Efendi bakışlarını Galata'ya çevirdi. Beni otele bırakmanızı rica ederim. Evde hazırlık yaptırdım. Bize misafir olursanız çok müteassıs olacağız. Gelişimden kimsenin malumatı olmasını istemiyorum. Birecikli İhsan kimsenin sırrına vakıf olmayı düşünmemişti. Hacı Kamil Efendi gibi birisinin böyle karmaşık ve müphem ifadelerle ziyaretinin gizli kalmasını istemesinden mutlaka tehlikeli bir husus olduğuna hükmetmiş ve çözemediği bu hali hayra yoramamıştı. Eğer kendisinden beklenen dostluğu göstermesi isteniyorsa sıkıntının ne olduğunu bilmesi gerekirdi. Sanki bir suçlu gibi gözden uzak kalmak, bir otel odasında kendi derdine çare aramak Hacı Kamil Efendi'nin üslubu değildi. Aralarındaki dostluk her türden sıkıntının gündeme gelmesine müsaitti. Eğer Hacı Kamil Efendi'nin tek başına çözeceği bir şeyse bu müfem lisana ihtiyaç yoktu. Eğer hakikaten bir sıkıntı varsa ve bunu sadece kendisine saklayacaksa o takdirde aralarındaki dostluğun tarifini gözden geçirmesi gerekecekti. Böyle şeylerin aklına gelmesini ayıp saydı. Açıkça sormanın daha uygun olduğunu düşündü. Üstelemekten hoşlanmadığımı bilirsiniz. Lakin hatlarınız o kadar meyus ki açıkçası rahatsız oluyorum. Nedir sizi bu hale getiren? Yorgunum belki. Bu takatsizlik değil üstadım. Çaresizlik gibi bir şey. Birecikli İhsan son bir şansı zorlamak istedi. Kendimi mesul hissetmek istemediğimi sanıyorsanız bu beni hakikaten üzer. Bunu bilmenizi isterim. Hacı Kamil Efendi Birecikli'ye sarıldı. Allah her şeye kadirdir. İsharı da, zuhuru da tevekkülle bekliyor. Arabalı vapur Sirkeci'ye yanaştı. Mısır Çarşısı'nın önünde alışılmadık bir kalabalık toplanmıştı. Ellerinde pankartlarla bekliyorlardı. Huzursuzluk hemen fark edilecek kadar aşikardı. Anlaşılan istikameti tayin edecek emir henüz gelmemişti. Sevimsiz kalabalığın gürültüsünden korkan güvercinler, Valide Camii'nin taşlarına konmaktan korkmuşlar, küçük kanat çırpışıyla havada uçuşuyorlardı. Yorulanlar kısa bir uçuşla, sıra halinde dizilmiş, abdest çeşmelerinin yalaklarına konup, biraz iç ferahlatan serinlik ihtiyacıyla yosun tutmuş taşlara gagalarını vuruyorlardı. Karşı kaldırımda yeşil takkaler, bol püsküllü iri tesbihler, namaz hocası kitapları ve Yasin-i Şerif satan ihtiyarlar meclisi yarenliğe dalmıştı. İstida yazanlar, mühür kazanlar, küçük camekanlar içinde esans satanlar, cami duvarının gedikli esnafıydı. Vakıflar idaresinin duvarına asılmış, iri siyah perdenin üzerinde pek becerikli olmayan bir elin işlediği yazı okunuyordu. İstanbul hatırası. Üç ayaklı köhne fotoğraf makinesinin körüğü sonuna kadar açılmıştı. Objektifinde huzursuz bir İstanbul Eylül'ü duruyordu. Vapurdan ayrılıp iskeleye gelince Hacı Kamil Efendi kararını vermişti. Otelden vazgeçtim, size misafir olacağım. Önce beni Bahariye Mevlevihanesi'ne götürürseniz fevkalade yardımcı olursunuz. İstanbul'da bir telaş daha vardı. Yine Adalet Sarayı bugün hizmete açılıyordu. Roma'nın, Bizans'ın, Mısır'ın, Memphis'in binlerce yıldan beri ayakta duran eserlerine yukarıdan bakan bu yeni binanın koridorlarında çare arayan Cumhuriyet insanlarına adalet dağıtılacaktı şimdi. 53 Cadillac yorgun misafiri binanın önüne getirdi. Başvekil gecikmişti. Ancak önemli bir şey olmamış gibi doğruca binaya girdi. Osman Şevki Bey'in elini sıktı. Vaziyet nasıl? Açılış konuşmasında mutabakatlarını aldım. Lakin kırgın hisler içinde gördüm kendilerini. Bugün İstanbul'u teşrif edecekler. Elini öper, gönlünü alırım, beni sever. Müsaadenizle merasimden sonra adli yılın açılışı için Ankara'ya döneceğim. Güzel. Sizi mutlaka bulacağım yerlerde olunuz lütfen. Namık Bey'le teması sakın kaybetmeyiniz. Dışarıda mahşeri bir kalabalık toplanmıştı. Öl dese ölecek kadar candan bağlılık gösterileri son haddindeydi. Meclis müzakereleri, basında bu konuşmalara ayrılan yer ve defalarca tekrarlanan radyo konuşmalarıyla gerilmiş halk, Adalet Sarayı'nın önünde başvekilini bağrına basıyordu. Beşuş denilen çehresini takınmıştı. Bu güler yüz, içindeki sıkıntıları örtecek kadar abartılı ölçülerdeydi. Adnan Bey çevreyi gözlemeye başladı. Valinin biraz uzakta kalmak isteyişinden rahatsızlık duydu. İçinden güldü. Fahrettin Kerim bir kokuyu önceden hissetmişse tedbirini daha önceden almayı bilmiştir diye düşündü. Köprülü, Celal Yardımcı ve İstanbul milletvekilleri topluca bu açılışın gururundaydılar. Salomon Adaoto, Zahar Taver ve Alexander Hacopulos uzak bir köşedeydiler. İstanbul'un azınlık mebusları uzun süredir aradıkları görüşme fırsatını bulamadıkları için biraz kırgın, biraz endişeli fakat her safhada saygılıydılar. Celal Yardımcı cesaretle başvekile yaklaştı. Sırası olmadığını biliyordu ama başka fırsat bulması mümkün olamayabilirdi. Beyefendi, Monsieur Adato, Monsieur Hacopulos sizinle görüşmek için bir lütuf bekliyorlar. Lütfen. Birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? Adnan Bey, Adalet Sarayı'nın Marmara'ya bakan büyük pencerelerinden birine yanaştı. Birkaç gün sonra koşarak gelecekler. Kendinden emin olarak sözlerini tamamladı. Sizden rica ediyorum, Adalet Yılı açılışına katılın. Sultanahmet Meydanı'nda bir başka kalabalık köşeleri tutmuştu. Polisler yolların kesişme noktalarını arabalarıyla kapatmışlardı. Ayasofya'da bir telaş gözlendi. Fransız eski başbakanı Mendes France, oğlu ve karısıyla Ayasofya'yı gezmiş, Mavi Cami'ye doğru yürüyordu. Gazeteciler yolunu kestiler. Nasıl buldunuz? Bir Fransız kıvraklığı dinlediler. Bizans, dünya kültüründe derin izler bırakmıştır. Türk medeniyeti bu izlerin üzerinde daha büyük eserler yaratıyor. İşte, bakınız, Mavi Cami. Mendes France, Türk ve Demokrat Parti bayraklarıyla donatılmış binayı işaret ederek sordu. Bu nedir? Mütercim rehber övündü. Adalet Sarayı Ekselans. Güzel bir yer seçilmiş. Bu seçimde tarih şuurunun idraki var. Adalet Sarayı, Marmara'yı, Kadıköy'ü, Sarayburnu'nu tepeden seyrediyordu. Sultanahmet Meydanı, nice olayların şahitliğinde pişkin, biraz da kabahatli bir yorgunluğun içindeydi. Genç Osman'a at sırtında sarkıntılık eden Yeniçeriler bu meydanda nara atmış, İşgal İstanbul'un da istiklal ahlakının feryadını halide edip bu meydanda haykırmıştı. Bu meydan şimdi bir başka hazırlık içindeydi. Adnan Bey köprülünün yanına doğru yürüdü. Saygıyla selamladı. Elini sıkarken hafifçe eğilmiş, Demokrat Parti'nin kuruluş yıllarında hissetmeye başladığı takdirin hala sürdüğünü etrafa göstermek istemişti. Hocam, gelmekle ihya ettiniz. Haberler kötü. Fatin Rüştü dün Londra'da pes etmiş, verecek cevap bulamamış. Adnan Bey, bozuntuya vermemek için güleç yüzünü sürdürüyordu. Bu görüntüyü vermek, yüzünü de, sesini de, ruhunu da gerçekten rahatsız etmişti. Acaba Köprülü, halefini gözden düşürecek bir tertibin mi içindeydi? Yoksa Fatin Rüştü gerçekten mi zorlanmıştı? Güvendiği, beğendiği hariciye vekilinin Londra konferansı haberlerini eski bir hariciye vekilinden ayaküstü sohbeti gibi duyması başvekilin neşesini kaçırdı. Köprülü başvekilini ikinci el siyasetçi durumuna mı düşürmek istiyordu? Behçet yola çıktığında Esther hala uyuyordu. Madame Rea bütün gece büyük huzursuzluk içinde Emir Dağlı'nın böğrüne gelmiş tekmenin sıkıntısını çekti. Erken uyanmış, kasaptan aldığı eti ezmiş, bir tülbende yerleştirip Emir Dağlı'nın göğsüne sarmıştı. Emir Dağlı ayaktaydı. Sanki dün gece yaşanmamış gibi sağlamdı ama utançtan başı eğikti. Madame Rea'nın gösterdiği şefkat karşısında hayrete düşmüştü. Uzanıp elini öpmek istedi. Allah senden razı olsun madam. Git şimdi evine yat, uyu. Ben akşama sana çorba getiririm. Afyon'a gidiyorum madam. Dönünce ben de sana kaymak getiririm. Madame Rea kendini tutamadı, gülmeye başladı. Alem adamsın Şerif Efendi. Alex seni sevmezdi. Sebebini de sormadım. Belki bende gözün olduğunu düşünüyordu. Belki de canını sıkan başka bir şey vardı. Tıynetini tam bilemem ama kötü biri olmadığım belli. Masanın üzerinde cüzdanı vardı. Açtı, desteden birazını sayıp uzattı. Yola gidiyorsun, ihtiyacın olabilir. Emir Dağlı işte o zaman çözüldü. Bakma adam, böğrüm şimdi ağrımaya başladı işte. Behçet doğru fakülteye gitti. Otopsi hocasıyla görüşüp devam etmediği dersler için mazeret beyan edecekti. Koridorda Nemika ile karşılaştı. Nasılsın Nemika? Asıl sen nasılsın? İşlerim vardı. İşlerini sormuyorum sana. Kavak yerleri hala başında mı? Behçet güldü. Bu alaycı halini seviyorum aslında. Hadi derse girelim. Sana anlatacaklarım var. Nemika, Behçet'i yakından seyredebilecek şekilde çaprazında bir yere oturdu. Behçet'te güzel bir yüz vardı. Hacı Kamil Efendi'nin boyu posuyla, Safiye'nin alımlı güzelliği, belki de ömürlerinin hiçbir safhasında bu kadar sıcak bir sarılma göstermemişti. Menekşelerin yakıştığı yanaklarını Safiye'den almıştı. Gözleri derin ve koyuydu. Bakışlarındaki irilik, Hacı Kamil Efendi'den, ılık ışıklar Safiye'den mirastı. Bu miras yeşildi. Bu yeşil, Paris kırlarından koparılmış bir tutam romantizm gibi Monet'in Argenteuil bahçesinden geliyordu. Bakışlarındaki davet bir empresyonist fırçasıydı. Bu çağrı Monet'in gölgenin giydirip güneşin soyduğu sular tablosuyla Behçet'in göz bebeklerini genişletmişti. Suda soyunan ışık, meramda bağ bozan köy kızlarının teniydi. Batı'nın saygılı ve cömert estetiği kollarını uzatmış Nemika'yı kucaklıyordu. Galiba bu adama sandığımın ötesinde aşığım ben. Behçet karar vermişti. Dersten sonra eve uğrayıp Fatimetüs Zehra Hanım'la Akif'i alıp talimhaneye getirecek. Ardından Nişancı'ya gidip şeyhinin hayır duasını alacaktı. Artık hayatı rahat, huzurlu ve güvenli yaşamak istiyordu. Teneffüs verilince bahçeye koştu. Bir sigara yaktı. Derin nefeslerle hızla bitirdi. Nemika yanı başındaydı. Omuzlarından tuttu. Bir dosta sırrını fısıldar gibi konuştu. Galiba kendimi buluyorum Nemika. Sen de bana yardımcı ol lütfen. Babaanne, aynanın karşısında sahip olduğu ne varsa hepsinin mükemmel bir teşhirle ortaya çıkması için gayret gösteriyordu. Öğle yemeğini rejansta yiyecekti. Rejans, geçmişindeki sıkıntılı hayatın tek rahatlık hatırasıydı. Gençliğinin hakkını verdiği yıllarda sık sık buraya davet edilir ve hatırlı İstanbul zamparalarıyla Cordon Rouge şampanyası içerdi. Borş çorbası, büf stroganoff ve piliç kievskiyi yiyerek limonla sarartılmış Rus vodkası içen Levanten bekarların gözdesiydi. Son meşeden lambirileri zemin alan, bütün fotoğraflarda babaanne afet bir İstanbul güzelliğiydi. Göz pınarlarına bir şeytan oturtur, hülyalı bakışlarla gülümserdi. Mardinli hukuk talebesini burada tanımıştı. Sırtlan sürüsü içinden kuzu kapmayı iyi bilirdi. Tabiatında güç beğenen damakların lezzeti vardı. Gür kaşlı, iri gözlü Güneydoğu çocuğunu dünyanın bedeni zevkiyle tanıştırdığı gün, Maçka Palas'ın yüksek tavanlı dairesinde tekerrürü imkansız bir tecelli yaşatmıştı. Geniş göğsü kıllarla dolu sert gövdeli delikanlı, saçlarını kaltak bir Dalila'ya kaptırmış ve Samson gibi devrilmişti. Mevsim yazdı ve pencereler açıktı. Gökyüzünde tenha ve çıplak bir çöle oturtulmuş ay ışığı vardı. Bu ışığın düştüğü atlas çarşaf üzerinde Mardinli'nin hatıralarını dinlemişti. Bu tok seste oryantal bir hasretin müziğini hissetmek mümkündü. Hurma ormanlarının serinliğinde cilalı tenini raksa çevirmeye hazır bir bedevi kızını tasvir ediyordu. İri gözlü çöl kaltağını kum tepeleri arasından çekip çıkarmış ve şehrin en medeni mekanına hapsetmişti. Kül renkli gecenin yıldızları altında bu kız hayranlık hissi veren bir kıvrak sanattı. Mardinli'nin dilinde bu sanat, bin yıllık çöl sükunetini bir kıyamın çığlığına dönüştürmüştü. Denizden yükselen ses susmuş, gök bağırmaya başlamıştı. Sonra dudak bükülmüş bir ihmalle çöl denizi alıp gölgesiz bir akşama getirdi. Mardinli uyumuştu. Dokunsanız sevdalı hevesler içinde uyanacağından emin olabilirdiniz. Babaanne huzurun nasıl uyandığını bilmiyordu. Gün ışımaya başlayınca gecenin rüyası bezgin fakat adil dervişlerin elinde tartılmaya başlayacaktı. Mardinli sabah namazı için uyandığında gergin vücutlu sincar ceylanlarını andıran kadını seyretmiş ve gururlanmıştı. Mezopotamya kültüründe yetişmiş erkek iftiharı başkaydı. Mardinli bu kültürü dile getiriyordu. Bu kadının saçlarındaki örgüyü çözen el, ahit sandığının bütün bereketini aldığını bilmelidir. Babaanne kendine geldi. Hatıralarla ovunmak değil, hayatın kendisini avuçlamak istiyordu şimdi. Her baktığı aynada, her an değişiklik göstermeye hazır bir yüz fark ediyor ve bu çok çehreli şeytanı harekete geçirmek gerektiğini düşünüyordu. Hayata sahip olmak istiyorsa, önce kendine sahip olmalıydı. Hayata hakim olmanın mecburiyetleri vardı. Bazen bir alçak gönüllü uzlaşma, bazen en sert şartlarda gerçekleştirilmiş savaş gerekebilirdi. Bütün sıkıntıları çözmek sadece cesur olmakla sağlanamazdı. Kurnaz olmak ve gerekirse hile kurmak insanoğlunun hakkıydı ve bu hakkı bugün sonuna kadar da kullanacaktı. Aynadaki son çehreye baktı. Bu yüz gerçekten gülüyordu. Şu çehreye bakın bir kere. Kudüs duvarlarında ağlayacak göz var mı? Reisi Cumhur her zamanki mesafeyi muhafaza ederse istediği yakınlığın kurulamayacağını düşünüyordu. Dizginleri biraz gevşettiği zamanlarda ise konuyu cılkı çıkmış bir sohbete döndürmeye meraklı mebuslara rastlamış ve konuşmalarda ciddiyetin mutlaka elde tutulmasına karar vermişti. İzzet Bey'le yaptığı sohbetlerde rahattı. Kütüphaneye bitişik, küçük çalışma odasında özel olarak kurulmuş sofrada karşılıklı oturmuşlardı. İzzet Bey daveti alınca temas edilecek konular hakkında tahminler yürütmüş, kendine göre bir ehemmiyet sıralaması yapmıştı. Reisi Cumhur'la konuları tartışırken taşıdıkları önemin farkına varılmadığını hissettiren bir söz, bir tavır, bir teşhir sohbetin kesilmesine sebep oluyordu. Açıkçası Reisi Cumhur'la konuşurken her an tetikte olmak gerekirdi. Mütevazı bir sofra kurulmuştu. Yeneceklerini hepsi masaya önceden dizilmiş, böylece servis gerekçesiyle konuşmanın akışını etkileyecek kesintiler önlenmek istenmişti. Reisi Cumhur enginar tabağını misafirine uzattı. Buyurun, salatayı da siz bana uzatınız lütfen. Rica ederim. Reisi Cumhur bir yudum su içti ve yemeğe başlamadan önce sordu. Bu görüşmemizden kimlerin haberi var? Sadece sizin tayin ettiklerinizin efendim. Hadi, önce bir şeyler yiyelim, sonra konuşuruz. Reisi Cumhur yemek boyunca işin aslına girmeden çeşitli konular etrafında görüşlerini belirtiyordu. Bu arada bazı iltifat cümleleriyle misafirini değerlendirirken aynı zamanda genel çerçevede siyaset zihniyetini açıklıyordu. Mecliste hukukçuların ekseriyette olmasını istedim. Bu fikir daha ilk günde, Demokrat Parti'yi kurmaya karar verdiğim günde kafamdaydı. Müsait bulduğum her fırsatta bu fikrin ısrarında oldum. Cumhuriyet hukukçularında siyaset terbiyesi çok derindir. Meseleleri etraflıca kavramak ve değerlendirmek kabiliyetini iyi kullanırlar. Her medeniyetin kendi şartlarında yetiştirdiği hukukçularda gördüğüm meziyet şudur. Nizam, ilim, kültür, iktisat meselelerinde zaferi tayin eden son fikri onlar söylerler. Sebebi ise açıktır. Adalet kültürü. İzzet Bey sadece dinlemeyi ve kendisine sorulacak asıl soruya kadar beklemeyi tercih etmişti. Reisi Cumhur bir elma soyuyordu. Kabukları en ince şekliyle gövdeden ayırdı. Sapından tutup misafirine uzattı. Paylaşalım mı? Cevap vermesine fırsat vermeden elmayı ikiye böldü, uzattı. Cevdet Paşa'yı ilk okuduğum zaman yorulmuştum. Hukuku farkı tefrik etme kabiliyeti olarak öğrendim. Bütün hayatım boyunca bunu düstur edindim. Bir nizamın kalıbı da, ruhu da hep bu farkın tefrikine dayanıyor. Burada hata işlediğimiz zaman sadece nizam elden gitmiyor. Memleketin iktisadiyatı, edebiyatı, kültürü, ahlakı, hülasa, kıymeti olan her şeyini kirletiyoruz. İzzet Bey, Reisi Cumhur'un özel bir yemek davetinde bu konulara girmesinin sebebini tam kavrayamamış, ancak bir tahmin yürütmeye başlamıştı. Reisi Cumhur sıkıntıdaydı. Adaletiyle otoritesinin çatıştığı anda hangisini tercih edeceği kararını verememiş insanlardaki o sakin görüntülü huzursuzluğu söylemesi gerektiğini düşündü. Reisi Cumhur konuşmaya devam etti. Bu sabah Osman Şevki Bey'i kabul ettim. Adalet yılının açılışı için yapacağı konuşması üzerinde görüştük. Size anlattıklarımı kendisine de söyledim. Beni sadece alakayla dinledi. Bir sıkıntısı vardı. İzzet Bey asıl konuya girilmekte olduğunu fark etti. Osman Şevki Bey'in gerçekten sıkıntısı vardı. Bir vesileyle bu konu açılmış ve Ankara Palas'ın kuytu bir köşesinde tartışmışlardı. Şimdi bu konuşmanın ilhamında bir şeyler söylerse dostunun sırrına ihanet etmiş olacağını düşündü ve vazgeçti. Osman Şevki Bey fevkalade değerli bir hukukçudur. Reisi Cumhur bir kıvamın adamıydı. Bu sohbet artık kıvamını bulmalı diye düşündü. Çok iyi biliyorum. Atıf Bey ondan söz ederken güzel bir benzetme yapmıştı. Osman Şevki Bey konuşurken ağlayan kelimelere yer vermez. Bu yüzden onun adaleti hep sevindiricidir demişti. Doğrudur efendim. Bu yarın için doğru olmayacak galiba. Reisi Cumhur ayağa kalktı. Artık konuya girileceği belli olmuştu. Kahvelerimizi kütüphanede içelim. Kütüphanede önceden bir görüşme masası hazırlanmıştı. Yaver sofradan kalkışın vaktini iyi ayarlamış ve kahveleri, köpüğü, buharı henüz üzerindeyken getirip önlerine koymuştu. Reisi Cumhur kaldığı yerden devam etti. Soru açık fakat ağır bir görev yüklüyordu. Bir hususta sıkıntımı hafifletmenizi istiyorum. Estağfurullah. Reisi Cumhur artık mesafeyi kaldırmak noktasındaydı. Akçal, Celal yardımcının olayı nasıl aktardığını bilmiyordu ama herhangi bir yanlış intikal olabileceği endişesiyle konuya açıklık getirmek istedi. Celal Bey'e verdiğim tariflerin şartlarını da dikkate almanızı rica ederim. Elbette, o şartlarda henüz hiçbir değişiklik yok. Reisi Cumhur bir sigara yaktı, bir tane de İzzet Akçal'a uzattı. Demokrat Parti hareketi ancak 50 yıl sonra isabetle değerlendirilebilir. Ruhunda bir siyaset inkılabı vardır. Ara sıra tanzimata benzetenler çıkıyor. Kimine gülüp geçiyorum, kimini azarlıyorum. Memleketin şartlarını, mazisini, atisini kavrayacak tecrübeden mazur insanların teşbihleri her zaman tehlikelidir. Bir basit benzetme, yıllarca meseleye hep o açıdan bakılması talihsizliğini yaratır. Reisi Cumhur, günlerdir kafasında evirip çevirdiği bir endişeyi masaya getirmiş, buna bir çare bulmak için çok sayıda insanın tecrübesini kullanmak istemişti. Bir demokrat siyasetçi, tanzimat sadrazamlarını mutlaka iyi bilmelidir. Bizim devletli tarifimiz o tür gıptalar içerisinde değerlendirilemez. Onlar o devrin şartlarında fevkalade ehemmiyetli işler yapmışlardır. Hepsini büyük takdirlerle, rahmetlerle anıyorum. Ama halkı devlete hakim kılacak hiçbir teşebbüsleri yoktur. Bu devletli terbiyesi ta Demokrat Parti'ye kadar sürüp geldi. Ben de Cumhuriyete başvekillik yaptım. Benim idaremde de bu terbiyeden izler vardı. Bu tarifin suistimaline müsaade edemem. Celal Bey'in bana anlattıklarından bu teşhisi yapmış olduğunuzu gördüm ve çok memnun oldum. İzzet Bey, Reisi Cumhur'un çalışma masasının üzerindeki kaseden naneli çikolata ikram etti. Buyurmaz mısınız efendim? Hayır, teşekkür ederim. Sizi dinlemek isterim. İzzet Bey, Reisi Cumhur'un hırpalar gibi tanıttığı tanzimat kadrolarının teslim edilmesi gerekli hakları olduğunu da biliyordu. Bu hakların teslim zamanı geldiğini anlatmak istedi. Tesirini bugün dahi hissettiğimiz tespitleriyle bize yol gösterdiklerini asla unutmayalım. Ali Paşa'nın, Fuat Paşa'nın muhtıralarını okuduğum zaman büyük haksızlığa uğradıklarını gördüm. İktidar oldukları devirde yeni Osmanlı hareketinin teşkilatlanması nedeniyle çoğu kere haksız yere suçlandılar. Bizim reformcu karakterden uzak kalışımızda bu hiddetin payı büyüktür. Reisi Cumhur yararlı bir öğle yemeğinin mutluluğuyla güldü. Ben o muhtıralara vasiyetname ediyorum. Bilhassa Ali Paşa'nınkine dikkat ediniz. Neredeyse Fuat Paşa'nın işaret ettiği bütün hususları ele almış. Belli ki azınlık katipleriyle Levanten mütercimler bu vasiyetler yazılırken yol göstermişler. Bu tespitlerde bugün bile geçerli taraflar var. Bilhassa iktisat zihniyetiyle iktisat ahlakı arasındaki fark da. İşte adalet bu farkı tefrikte kendisine gösterecek. Reisi Cumhur elini koltuğun koluna vurarak ayağa kalktı. İşte sıkıntım burada İzzet Bey. İşin can alıcı noktasını isabetle tespit etmişsiniz. Sizden ricam, bir fırsat bulun ve başvekile mutlaka anlatın. Reisi Cumhur kütüphanede gezinerek düşüncelerini anlatmaya başladı. Halka Doğru mecmuasına makale yazan Turgut Alp karakterini kazanmış bir hüviyet içindeydi. Biz liberaliz. Bu bizim iktisat zihniyetimizdir. Normatif yapısı vardır. Ama bu zihniyet hayata geçirilirken normların üstünde bir anlayış ve değere muhtaçtır. Net ve kat'i bir karakteri olmalıdır. Buna iktisat ahlakı diyorum. İktisat zihniyetiyle iktisat ahlakı iç içe yaşanır. Birinin nerede bittiğini, öbürünün nerede başladığını kesin hatlarla ortaya koyacak ölçülerimiz olmayabilir. Ama adalet anlayışımız iyi terbiyede yetişmişse ikisi arasında ihtilaf çıkmasına izin vermeden idareyi hakim kılabiliriz. Sözlerine bir hüküm cümlesine bağladı. Zannederim en fazla muhtaç olduğumuz şey aklı-i selim. Misafirini yolcu ederken aradığı rahatlığı tam bulmuş bir hali yoktu. İstanbul'a gidiyorum. Dönünce tekrar görüşeceğiz. Sizinle sohbet etmekten zevk alıyorum.